17. ayrım, sayfa 139. Görüldüğü gibi metin, bir olay örgüsünün gelişimi yerine ayrı mekanlarda geçen birbirinden bağımsız ama benzer ve eş zamanlı sahnelerin ard arda dizilmesiyle kurulmuş. Bu sahneler arasında bir tek bağ var. Uğursuzluk, korku ve felaket motifleriyle işlenmiş olmaları. Bundan ötürü de romanın ilk yarısına yakın bir kısmı bir duygu teması etrafında düzenlenmiş lirik bir şiiri andırıyor kurgu olarak. Köyde korku başlığı verilebilecek bir şiirin dörtlükleri ya da birimleri gibi bakabileceğimiz bu bölümlerin bir özelliği de başka başka kişilerin ağzından tekrarlanan lanetler ya da gelecek felakete ait kehanetleri içermeleridir. Bunlardan en ayrıntılısını ve en uzununu Taşbaş'tan dinleriz. Taşbaş, köylünün korkaklığına ve muhtarın karşısındaki pısırıklığına içerlediği için lanet yağdırır ve kehanette bulunur. Sizin yüzünüzden bu köyün toprağına bir daha yağmur düşmeyecek. Bereket yerine rezillik, güzellik yerine kötülük, varlık yerine yokluk yağacak. Ekinler yanacak. Bu köyü salgınlar, seller, hörtükler, zelzeleler alıp götürecek. 100.000 yılan gelip köyü dolduracak. Çok kuş sürüsü gördüm ki bizim köyün üstüne gelince yollarını değiştirdiler. Neden ki dersen, bu köyde korku var, yılgınlık var, ölüm var, salgın var. Bu yıl korkusundan bahar gelmeyecek. Gelse de otlar bitmeyecek. Sayfa 200-201. Şunu bunu izleyen 21. bölümde Hüsne'nin söylediklerine bakalım. Bu köyün bundan böyle tüm kadınları kısır kalacak. Baharında çiçekler açmayacak. Toprağı yeşermeyecek. Salgınlardan gidecek herkes. Zelzeleler götürecek bu köyü. Bu köye yılanlar yağacak. Ekinler kuruyacak. İneklerin sütü kesilecek. Sayfa 206-207. Aynı düşünceleri daha sonraki bölümde Vurgun Ahmet dile getirir ve hemen hemen aynı sözcüklerle. Bu köye bahar inmeyecek, ekinler bitmeyecek, avratlar kısır kalacak. Bu köyü seller, zelzeleler alıp götürecek. Lanetler, yılanlar yağacak. Sayfa 222. Kısaltarak alıntıladığım bu parçalar, gerçekte bir şiirde tekrarlanan bir dizenin, beytin ya da şarkılardaki nakaratın işlevini görüyor. Şiirde olduğu gibi aynı motifin tekrarlanmasıyla sağlanan koşutluklara bir örnek de köyden kaçma girişimleridir. Koca Halil, zifiri karanlıkta bir gece kendini hışım gibi esen bir boranın ve dondurucu bir soğuğun içine atarak köyden kaçar gider. Birkaç bölüm sonra yine böyle bir gecede Meryemce kaçar köyden ama düşüp kaldığı karın içinde gelini tarafından bulunup geri getirilir. Daha sonra yine dondurucu soğuk bir gecede Recep ile Hüsne köyden kaçarlar ve donmuş cesetleri bulunur baharda. Romanın sonunda Taşbaş ve onu kasabaya götüren jandarmalar donmamak için bir mağaraya sığınırlar ve gece jandarmalar uyurken Taşbaş donmayı göze alarak mağaradan kaçar ve kaybolur ortadan. Yaşar Kemal'in gerçekçi roman sınırları içinde kalmak istemediğinin bir kanıtı da inandırıcılık ilkesini sık sık çiğnemesinde görülür. Gerçekçi romanda her şeyden önce öykünün inandırıcılığı gözetildiği için söylemi denetleyen de bu inandırıcılık ilkesidir. Yazar, gerçek günlük yaşamı yansıtırken şüpheyle bakılabilecek olaylara, okurun yadırgayacağı davranışlara, abartmalara yer vermez. Yaşar Kemal ise belki daha başka ve daha derin bir gerçekliğin peşinde olduğu için gerçekçi romanın bu ilkesini çiğnemekten kaçınmaz. Onun roman dünyası tipik olmak şöyle dursun, olağan dahi sayılmayacak olaylarla doludur. Çünkü toplumsal gerçeklikten daha derinini yakalamak için kurduğu örüntü, inandırıcılık ilkesinden daha önemlidir onun gözünde. Buna iyi bir örnek, Adil Efendi'nin korkusudur. Tüm köyün yüreğine korku salmış acımasız Adil Efendi'nin de kasabadaki evinde, korkudan yumulmuş bir topak olmuş, titrediğini söylüyor yazar. Nedeni? Koca Halil gelip Adil Efendi'ye köylünün öfkelendiğini ve köye giderse onu öldüreceklerini söylemiş. Bu durumda Adil Efendi'nin köye gitmekten çekinmesi doğaldır. Ama köyden uzak kasabada evimin kapısından başımı bile uzatamam diyerek korkusunun kozasında telaş içinde dönüp durduğuna inanabilir miyiz? Besbelli metinde korku duygusu etrafında işlenmiş örüntüyü kasabaya kadar yaymak uğruna inandırıcılık ilkesinden uzaklaşmayı göze alıyor yazar. Koca Halil'in, Meryemce'nin, Hüsnü ile Recep'in ayrı ayrı gecelerde üstelik gerçek bir nedeni yokken dondurucu soğukta köyden kaçma girişimlerine de köy yaşamının bir parçası olarak değil, belli bir örüntünün ögeleri olarak bakarsak anlam kazanırlar. Sanırım şunu saptamış oluyoruz. Korku, lanetleme ve köyden kaçış motifleri bir şiirin ya da kilimin dokusunda tekrarlanan motifler gibi kullanılmış. Başka bir deyişle anlatı metni bir şiir metni gibi düzenlenmiş. Amaç bir korku atmosferi yaratmak ve kitle psikolojisini belirtmek. Bununla birlikte şunu da eklemek gerekir ki birçok roman kişisine korktuklarını söyletmek köyde bir korku atmosferi yaratmak için yeterli ve etkili bir yol değildir. B. Crossen'in dediği gibi bir duygunun adını vermek o duyguyu dile getirmeye yetmez. Bundan ötürü yazar bize köylülerin korktuğunu bildirmiş oluyor ama korku duygusunu aktarmış olmuyor. İlk önceleri kapalı evlerin içinde gizlice söze edilen Adil korkusu nihayet açığa vurulur ve tüm köy halkı birlikte önlem alır. Mallarını mağaralara saklar, birlikte sevinir, birlikte sabırsızlanır ve Adil Efendi gelmeyince birlikte öfkelenir, zıvanadan çıkarlar. Bir psikoza girmiş, bunalma noktasına gelmişlerdir artık. Sefer'in de dediği gibi köylü bu durumda tutunacak bir dal arar ve bulamazsa kendi yaratır dalı. Küçük Hasan'ın mavi yağmurcuk kuşuna yeni yeni gizemli güçler yükleyerek ondan medet umması gibi köylüler de kurtuluş çaresi olarak yine hep birlikte taşbaşı ermiş katına çıkarmaya girişirler. Böylelikle gizemli güçlere sahip taşbaş efendileri sayesinde sıkıntıları, korkuları, güvensizlikleri ortadan kalkacak, bereket ve bolluğa kavuşacaklardır. Romanın ilk yarısı şiir özellikleri taşırken, ikinci yarıda mitos özellikleri ve yapısı ağır basar. Gerçi olay örgüsü açısından ana çatışma Taşbaş ile Sefer arasındadır ama mitos düzeyinde Taşbaş'ın karşıtı Adil Efendi'dir. Çünkü kendisi ortalıkta fazla görülmediği halde adı korkuyla anılan, sözü çok edilen Adil, İnce Mehmet'teki Abdi Ağa gibi, kıtlığı, açlığı, kısırlığı, ölümü temsil ederken Taşbaş, İnce Mehmet gibi, bereketi, bolluğu, yaşamı temsil eder. Köylünün gözünde Taşbaş tüm dertlere dermandır. Taşbaş Efendimiz bu köyde oldukça köye hiçbir musibet giremeyecek. Adil gelemeyecek, salgınlar uğramayacak, çiçekler açacak, otlar bitecek, toprak da bereketinden çatlayacak. Sayfa 349. Taşbaş özellikle bereket getiren bir ermiştir köylülerin gözünde. Evinin eşiğinden toprak alıp tarlalarına serperler ve ertesi yaz tekrar Çukurova'ya indiklerinde pamuğu bol tarlaya düşünce bu tarladan Taşbaşoğlu'nun eli geçmiş diyerek bu bereketi ondan bilirler. Adil Efendi de herhangi tefeci bir tüccar değildir. Onun gelmesi açlığın, ölümün gelmesi demektir. Daha önce de bir kez gelmiş, ürünü almış, köylü aç kalmış o yıl ve çocuklardan ölenler olmuş. Şimdi gene gelip hepsini alacak ve de açlıktan çok ölüm olacak korkusu sinmiştir yüreklerine. Kıtlık bolluk karşıtlığı birbirini çağrıştıran başka karşıtlıklarla desteklenir. Kısırlık doğurganlık, kış yaz ve özellikle karanlık ışık karşıtlıklarıyla. Adil Efendi hep karanlık kavramıyla birleştirilir. Gelen kara bulut Adil Efendi'ye işarettir Sayfa 80. Köyün üstünü kurşun geçmez bir karanlık gibi Adil Efendi örtmüştür. Sayfa 136. Adil, köylülerin başına kara bir felaket gibi inecektir. Sayfa 235. Taşbaş ise 7 top ışıkla birlikte yürür hep. İçinden, başından, gözlerinden, giyitlerinden, bastığı yerden yeşil bir ışık saçılır durur. Sayfa 311. Çünkü inanırlar ki Tanrı ışık olarak görünür. Bu ışık bütün insanlarda vardır ve bir gün iyilerin iyisi bir insan da ışıldar. Romanı mitos düzeyinde okuduğumuzda Adil Efendi'nin karşıtı olan ve bereketi simgeleyen Taşbaş, toplumsal düzeyde Sefer'in karşıtıdır. Başta da söylediğimiz gibi romandaki temel çatışma köylünün sırtından para kazanan kurnaz Sefer ile onun oyununu gören ve bozmaya çalışan Taşbaş arasındadır. Ne ki Taşbaş'ın ermiş kılınmasıyla bu çatışma nitelik değiştirerek dönüşüme uğrar. Şimdi Taşbaş dinsel otorite, Sefer ise dünyasal otoritedir. Taşbaş'ın gücü kendisine inanan ve uğrunda ölmeye de öldürmeye de hazır köylülerden gelir. Sefer'inki ise kasabadaki hükümet kuvvetlerinden. Jandarma, dayak, hapis bu gücün somut görünümleridir. Dinsel ve dünyasal otoriteler arasındaki savaşım tarih boyunca gerek batıda gerek doğuda süre gelmiştir. Özellikle batıda kilise ve kral çatışmaları şeklinde süren bu savaşımın kaynağı ve en güzel örneği İsa'nın Mesih olarak ortaya çıktığı için yakalanması, eziyet görmesi ve çarmıha gerilmesidir. Taşbaş da kendi durumunu bu bağlamda düşünür. Kasabada yüzbaşı ona ermişlik taslamayı sürdürdüğü takdirde kemiklerini kıracağını söylememiş miydi? Şu insanların bu yeryüzünde zulmettikleri ermiş yalnız kendisi olmayacaktı ki. Yüzlerce, binlerce Allah'ın ermişine insanlar aynı kötülüğü etmemişler miydi? Allah'ın güzel peygamberi İsa Efendimiz'i çıkarıp Ağrı Dağı'nın başına bir abanoz ağacına elinden, ayağından çivilememişler miydi? Sayfa 444. Taşbaş ile Sefer arasındaki çatışmanın bir değişime uğratılarak evrensel bir çatışmaya dönüştürülmesi romanın anlamını zenginleştirir. Diğer köy romanlarında Taşbaş herhalde köylüleri sömürüden kurtaracak bir önder olur ve yazar şayet toplumcu gerçekçi bir yazar ise Taşbaş köylünün gözünü açar, Sefer'in oyununu bozardı. Yaşar Kemal'in romanında Sefer, Taşbaşı kasabada jandarma komutanına gammazlayarak yakalattırır. Taşbaş ise jandarmalar tarafından götürülürken köylülerin bir daha muhtar Sefer ile konuşmalarını yasaklayarak cezalandırır onu. Taşbaş köylüleri Sefer karşısında birleştirirken bunu akla dayanan, gerçekleri gösteren bir önder sıfatıyla değil, ironik olarak bir ermiş sıfatıyla başarabilir ancak. Taşbaş'ın evliyalık öyküsü Ölmez Otu'nda tamamlanacaktır. Ölmez Otu. Yerdemir Gökbakır'da Taşbaş'ın ermişliği hakkında söylediklerini geri almadığı, yalanlamadığı için Sefer tarafından öldüresiye dövdürülen Memidik, Ölmez Otu'nda ön plana geçer. Masallardaki Keloğlan'ı anımsatan bu ufak tefek çelimsiz oğlanın öyküsü bir geçiş töreninin evrelerini içerir ve bu bakımdan Devletana'daki Kerimcan'ın öyküsüyle aynı anlamı taşır. Yani çocukluktan erkekliğe geçişi. Memidik yediği dayaktan ötürü köyde aşağılanmış bir çocuktur ve düşündüğü tek şey vardır Sefer'den öç almak. Ancak bunu başarır, Sefer'i öldürürse sınavı geçmiş, erkekliğini kanıtlamış olacaktır. Romanın büyükçe bir kısmı Sefer'in yerine yanlışlıkla başka bir adamı öldürdüğünü düşleyen Memidik'in karabasanlar sayrılar içinde adamın cesedini saklamak için çırpınışlarının anlatımına ayrılmıştır. Memidik'in ilk önce suyun içinde ağaç köküne bağladığı, sonra çıkarıp gömdüğü, derken alıp bir kuyuya attığı, yakmaya kalktığı, günlerce oradan oraya taşıdığı ve sonunda sevgiyle bağlandığı ölüye olan serüveninin ne kadarının gerçek olaylardan, ne kadarının düşlerden, karabasanlardan oluştuğu belirsiz. Bir gün Sefer'i gerçekten öldürerek hapse giren Memidik kendini kanıtlamış ve herkesin kendisine bir erkek gözüyle bakmasına hak kazanmıştır. Zeliha'nın sevgisine de artık başı yukarıda karşılık verebilecektir. Ölmez Otu'nun büyük bir kısmını Memidik'in öyküsü oluşturur ama bu öykü Çukurova'ya inebilmek için Meryemce'yi köyde yalnız bırakmak zorunda kalan Uzunca Ali'nin ve günün birinde perişan bir durumda çıka gelen Taşbaş'ın öyküleriyle birlikte yürütülmüştür. Bu öykülerden Taşbaş'ınki mitos yapısını tamamlayarak son bulur. Bilindiği gibi ölüp tekrar dirilen Tanrı inancını özellikle Ön Asya ve Mısır'daki eski kültlerde buluyoruz. Suriye'de Adonis Tanrısı neyse, Frigya'da Attis, Mısır'da Osiris, Babilonya'daki Tammuz Tanrıları oydu. Ayrı adlar altında görülen bu tanrıların işlevleri bereket ile ilgiliydi ve onları anlatan mitoslarda, ayrıntılar bir yana bırakılırsa, temelde aynı öyküyü dile getiriyorlardı. Bu kültlerin bereket ayinlerinde tanrının yerini alan rahip kral ayin esnasında sözde ölür, sonra dirilirdi. Ölümü törende yas tutularak karşılanır, dirilmesi ise sevinçle kutlanırdı. Doğayı etkileyeceğine inanılan bu ayinlerden amaç, kışın ölen bitkisel yaşamı yeniden canlandırmaktı. Birçok bilgine göre ölüp dirilen İsa mitosunun kökeni de bu eski kültlerde yatar. Bugün Anadolu'da bu eski törenlerin kalıntılarını bulmak şaşırtıcı olmaz. Nitekim Anadolu'da bolluk getirmekle ilgili olarak ölüp dirilme konusunda seyirlik köylü oyunlarının türlü çeşitlemelerini buluruz, diyen Metin Ant, Anadolu'da Attis, Osiris, Adonis, Dionysos kültlerinin kalıntılarına örnekler verir. Dipnot 3, Metin Ant, Dionysos ve Anadolu Köylüsü, Elif Yayınları 1962, sayfa 49. Gerek Dağın Öte Yüzü üçlüsünde, gerekse Yaşar Kemal'in diğer bazı romanlarında bereket ayinleri, bereketle ilgili efsaneler, toprağın doğurganlığı konusu önemli yer tutar. Binboğalar efsanesi Hıdrellez ile başlar, Hıdrellez ile biter. Hıdrellez'de 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece Hızır ile İlyas buluşurlar ve buluştukları an dünyada her şey durur, bir an için ölür, sonra daha gür, daha canlı, daha doğurgan dirilirler. İlyas ile Hızır buluşmazlarsa bu dünyanın dölü bereketi kesilir. Dipnot 4, Binboğalar Efsanesi, 2. baskı Cem Yayın Evi, 1973, sayfa 347 ve 19. Az aşağıda göreceğimiz gibi, Taşbaş'ın öldüğü anda da dünya yüzünde tüm yaşam durur, sonra onun dirilmesiyle yeniden başlar. Yaşar Kemal'in Anadolu'da yüzyıllar boyu kurulup göçmüş Hitit, Sümer, Urartu, Yunan gibi eski uygarlıkların sanatlarına, destanlarına olan merakı anımsanırsa, eski bereket törenlerinin, mitoslarının romanlarında yankılanmasını doğal karşılamak gerekir.